Ayrım 16.
Sonunda hiçbir şaşkınlığa kapılmadan istasyonların isimlerinin söylendiğini işitiyorum. Bu kez Lindau, Konstanz ve sanırım Romanshorn gibi hiç beklemediğim yerler hepsi. Kendilerini salt düşte görüyormuşum gibi pek işime yaramıyor bu isimler. Bana rahatsızlık veriyor. Yolculukta uyansam bu uyanış trende uyumaların doğasına ters düştüğü için her zamankinden güçlü bir uyanış oluyor. Gözlerimi açıp yüzümü bir an pencereye dayıyorum. Pek fazla bir şey gördüğüm yok. Gördüklerim düşlerdeki birinin safsak belleğiyle algılanıyor. Ama Württemberg eyaletinde bulunduğumuz yerin de Württemberg eyaleti olduğunu kesinlikle seçebilmişim gibi bir duygu var içimde. Gece saat 2'de villasının balkonunda dikilip korkuluktan aşağı sarkan bir adam gördüğümü yemin edebilirim. Adamın arkasında aydınlık çalışma odasının kapısı aralık duruyor. Sanki adam yatmadan önce biraz serinlemek için odadan çıkmış. Lindau istasyonunda ayrıca istasyona giriş ve çıkışta hayli şarkı ve türkülü bir gece vardı dışarıda. Genellikle cumartesiyi pazara bağlayan geceler yapılacak böyle bir yolculukta uzun yol boyu uykuları ancak belli belirsiz sekteye uğratan zengin bir gece hayatıyla karşılaşıldığı için uykular pek derin, dışarıdaki gürültü patırtılar pek taşkın görünüyor. İkide bir penceremin bulanık camı önünden geçtiklerini görüyorum. Hiç kimseyi uyandırmamaya çaba harcayıp yalnız görevlerini yerine getirmeye çalışan kondüktörler, garların boşluğu içinde aşırı yüksek perdeden istasyonun isminin ilkin ilk hecesini, sonra ötekilerini bize doğru sesleniyor. Derken yol arkadaşlarım heceleri birbirine ulayıp istasyonun ismini çıkarmaya hevesleniyor ya da ayağa kalkıp bu ismi kendileri okumak için sık sık camı silerek pencereden dışarı bakıyorlar. Benim başımsa çoktan yine tahta kanepe üzerine düşüyor. Ama yolda benim kadar iyi uyuyup Samuel bütün gece gözleri açık oturduğunu ileri sürüyor. Derin uykulardan gözlerini açtığı zaman kendini yağlı bir yüz, ıslak bir vücut, sağa sola dağılmış saçlar, 24 saat temizlenip havalandırılmaksızın trendeki tozlara göğüs gelmiş çamaşır ve giysilerle kompartımanın bir köşesine büzülmüş oturuyor bulmak ve bu durumda yolculuğu sürdürme zorunda kalmamak için insanın ancak gideceği yere vardıktan sonra uyanması gerekirdi. Şu an kendinde o gücü bulsa uykuya lanetler savururdu insan. Ancak bu durumda Samuel gibi belki parça küçük uyuyan ama kendilerine daha iyi dikkat edebilen, hemen bütün yolculuğu bilinçli sürdürebilen ve nihayet böyle bir yeteneğe sahip bulunduklarından her vakit akılları başlarında davranan kimselere içten içe gıpta duruyor. Bu durumda sabahleyin kendimi Samuel'in eline düşmüş görüyorum. Pencerenin önünde dikiliyorduk. Ben yalnız onun hatırı için yapıyordum bunu. Samuel, İsviçre'de görünmeye değer şeyleri bana gösterip uyumakla neleri kaçırdığımı bana anlatırken ben başımı sallıyor ve gördüğüm şeylere karşı tıpkı onun istediği gibi hayranlığımı belirtiyordum. Onun bendeki böylesi durumları ya fark etme işi ya da bunları doğru değerlendirme işi bir mutluluk hani. Çünkü özellikle böylesi zamanlar onun bana davranışlarındaki içtenlik büyük. Oysa bu içtenliğe daha çok hak kazandığım pek çok zaman bana böyle davranmıyor. Pencere önünde dikilirken ciddi olarak düşündüğüm bir şey varsa o da Lippert'ti. Özellikle yeni tanıştığım kadınlar üzerinde gerçek bir yargıya hiç de kolay varamıyor. Tanışıklık süresince daha çok kendi kendimi göz altında tutuyorum. Çünkü bir hayli yapılacak şey görüyorum bu konuda. Dolayısıyla Lippert'te de şöylece bir an sezip yine hemen yitirdiklerinden ancak gülünçlenecek kadar küçük bir bölümünün farkında olmuştum. Ancak anılarda bu tanışmalar yine tapınılmaya değer kılıklara bürünüyor. Çünkü suskun kalıyorlar burada. Kendi iş güçlerinin peşinden koşuyor, bizim şahsımızı bütünüyle unutarak tanışıklığımıza karşı küçümsemelerini açığa vuruyorlar. Ama anılarımın en yakınında bulunan Dora'ya bu kadar özlem duymanın bir başka nedeni var. Samuel'le bu sabah yetinemedim bir türlü. Dostum olarak benimle bir geziye çıkmak istemişti ama bu kadarı çok bir şey değildi benim için. Söz konusu gezide geçecek her gün yanı başımda olacak çıplak vücudunu ancak banyoda görebileceğim ve bu görünüme karşı en ufak bir istek duymayacağım giyinik bir adam yanı başımda bulunacak demekti. Hani ağlamak istedim mi Samuel başımı göğsüne dayamama ses çıkarmayacaktır. Ancak onun erkek yüzünü pek hafiften sallanan sivri sakalını görmek artık son veriyorum notlarıma. Onun karşısında oturmak beni esenliğe kavuşturacak yaşların gözlerime dolmasını sağlayabilir mi? 3 Eleştiri. Gençler için bir roman. Felix Sternheim, Genç Oswald'ın Öyküsü. Hyperion Yayın Evi, Hans von Weber, Münih 1910. İster kabul edilsin, ister edilmesin, gençleri mutlu kılmak için yazılmış bir roman bu. Mektup biçimindeki romanı okurken belki okuyucunun kendisini biraz saf bir kimse yerine koyması gerekecektir. Çünkü başını daha ilk anda bir duygunun değişmeden akıp giden seline daldırdı mı, kuruyup gider okuyucu. Hani yazarın aşağıdaki güçsüzlükleri başlangıçta adeta sabahsı bir durulukla gözüne çarparsa, belki bunun nedeni okuyucudaki söz konusu saflık olacaktır. Çevresinde Werther'in gölgesi gezinen ve hep tatlı, hep şirin sözcükleriyle kulakları inciten sınırlı bir sözcük dağarcığı, aralıksız dönüp duran, asla elden bırakılmayan ama çokluk sözcüklere takılıp kalarak sayfalar boyunca dirimsellikten yoksun yol almaya çalışan bir kendinden geçmişlik havası. Ancak okuyucu romana biraz daha aşinalık kazandı mı, ayaklarının altında anlatı temeliyle uyum içinde güvenilir bir zemine kavuşuyor. O zaman romanın mektup biçiminin yazara, yazarın romana olduğundan daha çok gereksinim duyduğunu anlamak güçlük doğurmuyor pek. Mektup biçimi sürüp giden bir durumdan kalkarak hızlı bir değişimin anlatı konusu yapılmasını, bir yandan hızlı değişimin hızlı temposunu yitirmemesini sağlıyor. Sürüp giden bir durumun bir çığlıkla ilan edilmesine, bir yandan bir sürüp gidişin varlığını korumasına olanak veriyor. Hiç sakıncasız gelişimin seyrinin durdurulmasını mümkün kılıyor. Çünkü akla gelmedik güçlükler, haklı tutkusu bizi heyecana sürükleyen adamı mektuplarını yazarken koruyor, perdeler indirilmiştir. Bütün vücudu dinginlik içinde, adeta elini kağıt üzerinde düzenli gezdirip duruyor. Geceleri yarı uykularda yazılıyor mektuplar. Bu arada göz bebekleri ne kadar büyürse o kadar erken kapanıyor göz kapakları. Art arda iki mektup değişik adreslere yazılıyor. Mektuplar ve sabahki yüz o anda tanınmaz durumdaki gecemsi yüzü görmezliğe geliyor. Akşamki yüzün gözlerinin içine henüz anlayışla bakabiliyor. Canım, canım Gretchen. Sözcükleri iki uzun cümle arasında üstü kapalı ortaya çıkıyor ve birden her iki cümleyi geriye itip düpedüz özgürlüklerine kavuşarak insanı şaşırtıyor. Derken ünü, edebiyatı, müziği, her şeyi bırakıyor. Kırlarla çimenlerin Hollanda topraklarındaki gibi dar ve karanlık su kanallarıyla bezendiği, Oswald'ın yetişkin kızlar, küçük çocuklar ve zeki bir anneden oluşan bir çevrede kısa ve küçük cümlelerle konuşarak Gretchen'e abayı yaktığı yaz mevsimindeki bir ülkeye olduğumuz gibi dalıyoruz. Bu Gretchen romanın derin sessizliği içinde yaşıyor. Dört bir yönden boynuna, onun kucağına doğru savruluyoruz. Oswald'ı bile zaman zaman gözden yitiriyoruz ama Gretchen'i asla. Çevresindeki küçük topluluğun en gürültülü kahkahaları arasından bile tıpkı çalılar arasından görür gibi görürüz onu. Ancak bu sade varlığı görür görmez de kendisine o kadar yaklaşıyoruz ki bundan böyle görmekten çıkıyoruz, yakınımızda hisseder hissetmez kendisinden yine koparılıp alınıyor ve onu bu kez ufalıp küçülmüş olarak uzaklarda seçmeye başlıyoruz. Başcağızını kayın ağacından korkuluğa yaslıyor, ay yüzünün ancak bir tarafını aydınlatıyordu. Gönüldeki bu yaza karşı duyulan hayranlık, bundan böyle kahramanın sevgisi, sadakati, bir yandan bütün olumlu yönleriyle kitabın can çekişmeye yöneldiğini, yalnız kahramanın şiir gücünün işin içinden yenik düşmeden çıktığını, bunun da soğukkanlılığından ötürü kuşku götürmez bir gerçek olduğunu kim söylemeyi, daha doğrusu belgelerle kanıtlamayı göze alabilir. Dolayısıyla öyle oluyor ki roman bir sona doğru yaklaştıkça okuyucuyu daha çok başlangıçtaki yaza dönmeyi diliyor en sonunda. Kahramanın canına kıyacağı kayaya doğru ilerlerken onu izlemeyi bırakıp içinde bir mutluluk duygusuyla söz konusu yaza dönmeyi ve bundan böyle hep orada kök salmayı istiyor. Clyston ve anekdotlarının üzerine. Büyük yapıtların keyfi bir parçalanmaya konu yapılmak istendiklerinde bile parçalanmayan öğeleri sayesinde, hatta bu durumda belki hepsinden açık seçik bir bulanıklık içindeki gözlerimize çarparak yaşamlarını sürdürmeleri çarpıcı bir manzara oluşturuyor. Dolayısıyla dikkati kesin olarak belli sınırlara bağlı tutan her yapıtın gerçekten yararlı bir yanı var. Hele Clyston anekdotlarını toplayan bu yapıt gibi bir yeni düzeni kollar ve böylelikle yapıtın kapsamında bayağı bir zenginleşme sağlarsa. Bu anekdotların hepsi bildiğimiz şeyler bile olsa, ki pek çok kişi sevindiren hiç de böyle olmayışıdır, yine de söz konusu zenginliği sağlıyor bu kitap. İşin içinde bulunanlar için anekdotlardan bazılarının çeşitli külliyatlarda, hatta tempel baskısında bulunmayışını açıklamak güçlük doğurmayacak. İşin içinde olmayanlar ise bunu anlamayacak ama Rowohlt Yayın Evi'nin temiz bir baskı ve ciddi bir kompozisyonla, özellikle biraz esmer kağıdın seçiminde isabetli davranılmış gibi görünüyor, 2 mark gibi ufak bir ücret karşılığı kendilerine sunduğu bu yeni metne o kadar daha sıkı sarılacaklardır. Hiperyon. Hiperyon dergisi yarı mecbur kalarak yarı kendi isteğiyle etkinliğine son verdi. Taş plaklar gibi kocaman 12 nüshasının artık görevini tamamladığı ileri sürülüyor. Bu dergileri dolaysız anımsatan bir şey varsa İnsanı tedirgin eden bir ölüye ilişkin eğlendirici eşyalar gibi okuyucuların kapıştığı 1910 ve 1911 Hiperyon yıllıklarıdır. Derginin başta gelen yayımlayıcısı, yeteneklerindeki güç ve daha çok yeteneklerindeki çeşitlilik tarafından en yoğun bir edebiyat ortamına itilirken, ama burada da kendini özgürlüğe kavuşmuş göremeyip tutunma olanağı bulamayarak değişik bir enerjiyle soluğu dergi kurmakta alan Franz Bley, yayın evinin sahibi ise Hans Weber'di. İlkin yayın evinde Hiperion'dan başka bir şey basıldığı yoktu. Oysa bugün yayın evi edebiyatın bir ara sokağında yitip gitmeyen ama genel yayın programlarıyla da ortalığı gürültüye boğmayan, amacından emin Alman yayın evlerinden biridir. Hiperion'un kurucularının yapmak istediği şey, ilkin Pan'ın görünüp sezinlendiği, onun ardından Insel'in doldurulmaya çalışıldığı ve Pan'dan bu yana besbelli varlığını sürdüren dergi alanındaki boşluğu doldurmaktı. İşte burada da Hiperion'un yanılgısı başlıyor. Ancak başka hiçbir dergi de bundan soylu bir yanılgıya düşmemiştir. Pan, yayın süresince çağdaş olmasına karşın henüz bilinmeyen hatırı sayılır güçleri bir araya getirerek, birini ötekisinin yardımıyla pekiştirip sağlamlaştırmaya çalışarak, bağrından binlerce dal budak halinde çevreye yayılan dehşet havasıyla Almanya'yı yüz yüze getirmek gibi iyiliksever bir davranışta bulundu. İnsel'e gelince, varlığı için o zorunlu gerekçeyi bulamayarak okuyuculara yaltaklanıp bir başka gerekçeye sağladı kendine. Oysa Hiperion'un elinde böyle bir gerekçe yoktu. Edebiyatın sınırında yaşayanlara büyük ve canlı bir bildiri sunmaktı amacı. Ancak söz konusu kişilere göre değildi bu bildiri ve doğrusu onların böyle bir şeyi aradıkları da yoktu. Mizaçları kendilerini toplumdan uzak tutanlar, bazı kayıplara uğramadan tiyatro sahnelerine özgü bir çeşit ramp ışığı önüne çıkacakları ve olduklarından daha yabancı görünecekleri bir dergide sürekli yazamaz, bir savunmayı da gereksinmezler. Çünkü anlayışsızlık denen şey, karanlıkta olmaları dolayısıyla gelip onları bulamaz. Oysa sevgi, nereye gitseler ele geçirebilir kendilerini. Böyle kimseler dışarıdan bir güçlenmeye de gereksinim duymazlar. Çünkü dürüst kalmak istiyorlarsa, ayakta durmalarını sağlayacak besiyi kendi içlerinden çekip almak zorundadırlar. Bu yüzden kendilerini hırpalayıp örselemeden onlara yardım etme olanağı yoktur. Ama başka dergilerin çağı yansıtmak, göstermek, savunmak, güçlendirmek gibi olanaklarından zaten Hiperion yoksun bulunurken, bir de bunlara diğer bir takım olumsuz koşullar ister istemez gelip katılıyordu. Hiperion'da bir araya gelen böyle bir edebiyatçı topluluğu, kendini savunma gücünü göstermeksizin bir takım iftiraları Enikon'u üzerine çekti. Öte yandan en iyi edebiyatçıların ve sanatçıların Hiperion'da okuyucu önüne çıktığı zamanlar aralarında tam bir uyum gerçekleştirilemedi bir türlü. Hiç değilse bunlardan başka tarafta elde edilemeyecek pek büyük bir yarar sağlanamadı. Ancak bütün bu sakıncalar son 2 yılda Hiperion'dan alınan hazza gölge düşürmedi. Çünkü her yiğitçe girişimde görülecek kadar barbarca denemenin çekiciliği bütün diğer şeyleri unutturdu okuyuculara. Gel gelelim aynı sakıncalar da Hiperion'un canına kastetti. Okuyucuların başıboş anlayışsızlığı daha önce davranmasaydı, bu sakıncalar onu kendi kendine yönelttiği suçlamalarla sahneden silip atacaktı. Tıpkı gece soluduğu hava tükenen ve hayatımızdaki bütün iyi ruhlardan hiç de daha güçsüz olmayıp yaşamı buna izin verilip verilmediğini hiç sormaksızın yeniden ortalığı karıştırarak düzenlemek isteyen bir hayalet gibi tıpkı. Ama ileriki kuşaklar arasında benzeri girişimde bulunmak için gereken iradeye, güce, özveriye ve coşkuyla dolu bir gözü kararmışlığa sahip kimse çıkmayacağından derginin anısı asla kaybolmayacak. Dolayısıyla daha şimdiden bütün düşmanlıklardan yakasını kurtarmaya başlayan Hiperion, 10-12 yılda bayağı bibliyografik bir hazineye dönüşecektir. Son söz. Bu cilt Kafka'nın sağlığında yayımlattığı bütün yazıları içeriyor. Kafka külliyatının öbür ciltleri ise yazarın yayımlatmayı düşünmediği yazıları bir araya getiriyor. Bu ciltte şu yazılar yer almakta. Kafka'nın sağlığında baskıya verdiği bütün kitaplar, Kafka'nın bu kitaplar dışında gazete ve dergilerde yayımlattığı birkaç yazı, 1909'da Hiperion dergisinin Hans von Weber Yayınevi Münih 8. sayısında çıkan Tapınanla Söyleşi ve Sarhoşla Söyleşi adındaki düz yazılar, külliyatın 5. cildine alınan Bir Savaşın Tasviri öyküsünden parçalardır. Kafka'nın Hiperion'da yayınlattığı her iki düz yazının adı geçen öyküyle karşılaştırılırsa birkaç yerde kısaltıldığı görülür. Kafka'nın kitap içinde ilk bu ciltte yer alan eleştirilerine gelince, bunlardan birincisi bir gençliğin romanı bir gazetede yayınlanmıştır. Öbür ikisi de manuskri halinde bende bulunuyor. Kleist'in anekdotları ve Hiperion besbelli baskıya verilmek üzere hazırlanmış olup, birincisi Kafka'nın kendi eliyle yalnız başlığı benim el yazımla yazılmıştır. Temiz bir el yazısıyla Kafka'nın kız kardeşi tarafından kopya edilen ikincisi, Kafka'nın kendi elinden çıkma bir başlık taşımakta ve yazı üzerinde bir sözcük yine Kafka tarafından düzeltilmiş bulunmaktadır. Son iki eleştirinin yayınlanıp yayınlanmadığı, yayınlanmışsa ne zaman yayınlandığı saptanamadı. Yazılış tarihinin belirlenmesinde Franz Blei'nin Hyperion dergisinin etkinliğine 1910 yılında son vermesi yardımcı bir rol oynayabilir. Gençliğin Bir Romanı adındaki eleştiri Bohemia, Prag dergisinde 16 Ocak 1910'da çıktı ve aynı dergi 28 Eylül 1909'da Breskuya'dan Aeroplane'i ve 27 Mart 1910'da Gözlemleri yayınladı. Bunlarla ilgili olarak Kafka biyografyasında daha geniş bir bilgi verilecektir. Bu ilk cildin ek bölümünde Herder Blätter'de Prag 1912 yayımlayıcı ve Haas çıkan ve benimle Kafka'nın ortaklaşa yazdığı Richard ve Samuel adındaki bir romanın bir parçası da yer almaktadır. Bu cilde alınan kitapların yayın tarihleri şöyle: Gözlem 1913, Ernest Rohold Yayın Evi, Leipzig içinde MB'ye ithafıyla Kurt Waffle Yayın Evi tarafından 1913'te Arkadia yıllığında yayınlanan Yargı, daha sonra bir baskıda F'ye ithafını taşıyor. 1915 Kasım'ında Ruzu Mahşer Kitap Dergisi'nin 22-23 cildi olarak Ottomar Starke'nin bir kapak kompozisyonuyla Kurt Waffle Leipzig tarafından yayınlanan Değişim, aynı kitap dizisinde daha sonraları Yargı ve Ateşçi de çıktı. Babama ithafıyla 1919'da Kurt Wolf Yayın Evi tarafından Münih ve Leipzig yayınlanan Bir Köy Hekimi, Kurt Wolf Yayın Evi'nin Draguin baskılarının yeni dizisinin 4. kitabı olarak 1919 Mayıs'ında yayınlanan Cezalılar Kolonisi, Dişimide Yayın Evi tarafından Berlin, 1924'te yayınlanan Bir Açlık Cambazı, Açlık Cambazı'nın ilk sayfasının tasihini hasta döşeğinde yatan Kafka'nın kendisi, geri kalan sayfaların tasihini ise ben yaptım. Bütün yazıları Franz Kafka'nın sağlığında yayınlanmış adı geçen kitaplardaki düzen ve dizi içerisinde bıraktım. Bu kitaplar birer koleksiyon olduğuna göre içindeki parçaların sıralanışına bir rastlantı gözüyle bakılamaz. Ayrıca kitaplar kendi başlarına bütünlük taşıyan biremler niteliğiyle etkilerini göstermiş, bu biçimiyle düşün tarihine mal olmuştur. Dolayısıyla Kanun Önünde adındaki parça, dava romanında yine karşımıza çıkmakla beraber Bir Köy Hekimindeki ilk yerinde bırakıldı. Amerika romanının ilk bölümünü oluşturduğu için Ateşçi bu cilde alınmadı. Max Brod, Tel Aviv 1946. Kitabın sonu. Sayfa 229. 12 Ağustos 2002.